Açıklama Vahiy Bölüm 2 ve 3 Asya'daki 7 Kilise Serisi. Bugün İzmir.
Evet, vakit geldi, Allah'ın sözüne kulak verelim. Bugün açıklama, yani Vahiy kitabının 2. ve 3. bölümdeki parçaya devam etmek istiyorum. Aylar öncesi biz başladık. İsa hatırladığınız gibi Rab İsa 7 kiliseye, yani bugünkü İzmir etrafında Ege bölgesinde, o zamanki Asya sancağındaki topluluklara birer mesaj veriyor, birer haber veriyor. Onun için zaten başta yazıyor ki falanca kilisenin meleğine yaz ve bu melek sözü angelos, Grekçe aslında haberci demektir. Demek ki o kiliseler birer haberci yolladılar Yuhanna'nın yanına. Biliyorsunuz o bir mahpus adasında bulunuyordu. Ve bu haberciye İsa şimdi diktofka yapıyor. Ne yazsın, kendi topluluğuna geri götürsün. Evet, ve biz baktık en birinci Efes kilisesine. Onların büyük problemi neydi? İlk sevgisini unutmuşlardı, bırakmışlardı. Ve şimdi ikinci mektuba geçiyoruz. O da İzmir kilisesine. İzmir. Bugünkü İzmir biliyorsunuz Türkiye'nin üçüncü büyük kasabası. İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir geliyor. Bugün belki 3-4 milyon kişi yaşıyor orada. O zaman belki 80 bin kişi yaşıyordu ve büyük bir kasabayı sayılıyordu daha o zaman. Aslında İzmir'in adı İzmir değil, Smyrna. Smyrna. Asıl adı bu. Sonra Türkçeleştirmişler. İzmir olmuş. Ve o at aslında bir mesaj taşıyor. Ve o at aslında bir anlam veriyor. Smyrna çünkü mür demektir. Mür nedir biliyor musunuz? Mür aromatik bir ağaçtan akan bir sakız, bir reçine. Onu yapardılar, toplardılar ve çok pahalı bir sakız gibi bir şey olurdu. Ve mür gerçekten kullanılırdı, çok pahalı bir koku olarak. Ve daha fazla bunu yapardılar, ölülerin üzerine sürerdiler. Balsamira yapardılar bunu. Böyle ölü kokusu, leş kokusu yayılmasın diye bu mür kullanırdılar. Demek ki bu İzmir'in, Smyrna'nın, asıl adı Smyrna dedik, Smyrna'nın İzmir'in adı ölümle ilgilidir. Ve bugün okuyacağımız parçada çok ciddi bir anlam taşıyor. Çünkü o kilise de ölümle karşı karşıya geldi. Oradaki topluluk, yani Yuhanna'nın zamandaki o topluluk, gerçekten acı çeken, zorluk gören, şehit olan bir topluluk idi. Hatırlarsanız İsa bebekken yıldız namiciler geldi değil mi? Ve ona üç bahşiş verdiler. Altın, tütsü ve üçüncüsü mür. Altın derken bu kralların hediyesi, pahalı bir şey. İsa'nın kral olduğunu Allah tarafını simbolize yapıyordu, tamam mı? İkinci hediye tütsü, o Allah evinde, tapınakta yakılıyordu ve İsa Mesih'in başkahin olacağını simgeliyordu. Ama üçüncü mür nasıl? Nasıl bunu bir bebeğe veriyorsun? Sanki daha yeni doğmuşken, küçük bebekken onu ölümüne hazırlamış oluyorsun. Acayip bir şey değil mi? Ters bir şey değil mi? Ama aslında öyle. İsa Mesih'in amacı neydi? Niçin dünyaya geldi? Ölmeye. Gelmedi sadece güzel laflar yapmaya, Buda gibi öğretiş vermeye. Gelmedi bir devlet kurmaya Muhammed gibi. O geldi ölmeye. Ölmeye ve dirilmeye. Bu ikisi birlikte gidiyor. Sadece İsa Mesih'in ölümünü anmak anlamsızdır. Ve sadece İsa Mesih'in kuvvetini anlatmakta anlamsızdır. İkisi birlikte gidiyor. Ölmekle dirilmek var. Acı çekmekten geçerek şanlılığa ermek var. Evet, ve gerçekten biz bunu İzmir Kilisesi'ndeki mesajda göreceğiz. İzmir'e yazılan haberi okurken İzmir topluluğun mesajının özetini anlayacağız. Haç taşımak. Şimdi İsa Mesih o kiliseye haç taşımanın önemini anlattırıyor. İsa'nın yolunu tekrarlayacaklar ve biz de hayatımızda, iman hayatımızda İsa Mesih'in yolunu tekrarlayacağız. Önce haç, sonra diriliş. Önce acılar, sonra şan ve şeref ve yücelik. Acılardan geçerek şanlılığa kavuşuyoruz. Çünkü İsa Mesih de aynı yol tepti. Kolosiler 1:24'te yazıyor Pavlus, Mesih'in çekilerinden geri kalanını tamamlıyorum. Bu ayet beni deli yaptı. Senelerce anlamadım. Pavlus ne istiyor desin? İsa Mesih'in çekileri eksik mi? Evet diyor, eksik. İsa Mesih ne çektiyse o yarıda kaldı. Çünkü öbür yarısını biz tamamlıyoruz. Biz tamamlıyoruz. Her bir imanlı bu yola çağrılıyor. Her bir imanlı güzel bir hayat, cenneti, sonsuz yaşamı arıyor. Evet, ama İsa Mesih burada bir yol çiziyor. Ne sanıyorsun? Ben öldüm de dirildim. Sen ölmeden dirileceksin. Ne sanıyorsun? Ben acılardan geçerek şanlılığıma kavuştum. Babamın sağında oturdum. Sen böyle hiçbir şey olmadan ellerin cebinde yani türkü söyleyerek mi kavuşacaksın bu şanlılığa? Olmayacak. Evet ve her bir mektuba baktığımız zaman her bir mesajın 7 değişik parçaları var. Birinci olarak İsa Mesih kendini tanıtıyor. Bir ad kullanıyor kendisi için. Demiyor İsa, başka bir ad kullanıyor. Bir ünvan. Ve onu birinci bölümden alıyor. İsa Mesih yani Yuhanna'ya göründüğü zaman ve o da İsa'yı tarif ediyor. Değil mi? Başındaki saçları nasılydı? Bembeyaz. Onun sesi nasıl? Vodopat gibi, bir şelale gibi. Gür yani ve ayakları nasıl? Tunç, böyle parlak hani ateş gibi. Bütün bunları görüyoruz ve ikinci ve üçüncü bölümde her bir topluluğa selam sözü söylerken İsa bundan bir parçasını tekrarlıyor ve onun anlamı çok büyüktür. Arkasından ikinci parça olarak İsa o topluluğu övüyor, övgü. Her şeyden önce diyor ki, seni iyi taraflandı biliyorum. Sadece iki topluluğa, Sardis ve Laodikeya hiçbir övgü yok. Onlara hiçbir iyi tarafı bulamadı. Üçüncü olarak İsa azarlama yapıyor. Kiliseleri azalıyor. Onların zayıf taraflarını gösteriyor. Ve gene iki toplulukta hiç azalama yok. Bunun birisi İzmir, öbürü Philadelphia. Dördüncü yere hatalarını gösterdikten sonra İsa nasihat veriyor. Her bir topluluğa söylüyor ne yapsın. Beşinci yerde İsa bir uyarı yapıyor. Eğer yapmazsan bak ne olacak. Demek ciddi olarak konuşuyor her bir topluluğa. Altıncı yerde bir dikkat sözü var. Hep aynı standart. Her bir toplulukta tekrarlanıyor. Kulağı olan işitsin. Kutsal Ruh kiliselerine konuşuyor. Bugün Kutsal Ruh konuşuyor. Bugün bizi de konuşuyor. Biz sadece 2000 sene önce oradakilere. Ve son olarak İsa bir söz veriyor, bir vaat veriyor yenenlere. Eğer her bir zorluğu yenersen, bu hayatta sonuna kadar imanlı hayatını koruyorsan, eğer bunu yaparsan o zaman böyle böyle bir ödülün olacak. Tamam. Ve bunları parça parça şimdi okuyacağız. Biraz uzun olabilir. Dikkatle sesliyoruz. Açıklama 2. bölüm ayet 7. İzmir kasabasındaki toplumun meleğine yaz. Birinci ve sonuncu olan, ölmüş ve dirilmiş olan şöyle diyor. Bu sözler birinci bölümde duyduk. İsa kendini öyle tanıtıyor ve ne diyor? Birinci ve sonuncu olan, Alfa ve Omega, A ve Ya, A ve Z. Ölmüş ve dirilmiş olan şöyle diyor. Bu sözlere bakalım. Birinci ve sonuncu olan. Birinci bölümde İsa daha konuşmadan önce Allah Baba kendini öyle tanıttı. Yuhanna'ya konuşurken diyor ki birinci ve sonuncu benim değil İsa. Allah'ın kendisi bu sözleri kullanıyor. Ve İsa da aynı sözleri tekrarlıyor kendisi için. 1.17'de ve kitabın sonunda 21. ve 22. bölümde İsa tekrarlıyor bu sözleri. Alfa ve Omega benim. Yani bir lafça ne söylemiş oluyor? Ben Allah'ım. Aynı zamanda Rab bu adı eski antlaşmada çok kullanıyor. Yeşaya 43.10, 44.6, 48.12'de her zaman bu lafı kullanıyor. İlk ve son benim. Hiçbir şey olmadan önce, dünya olmazdan önce ben var idim. Ve bir gün dünya bittikten sonra ben gene var olacağım. Değişmeyen bir tanrıyım. Onun için bütün güç bende. Sen sanıyorsun senin problemlerin çok büyük değil mi? Hastalık, işsizlik, parasızlık, baskı bilmem ne. Ama bak. Sen doğazdan önce ben var idim ve bu problemler geçtikten sonra ben gene var olacağım. Kişiler yani dikkatini oraya çeksinler. Madem İsa bu lafı kullanıyor, ilk ve son benim, Allah benim, benimle anlaşıyorsun. Sen sanıyorsun bu sıkıntıda yalnızsın. Değil öyle. Değil öyle. Sen yokken bile var idim ve sen gittikten sonra var olacağım. Her şey benim elimde. Onun için bu dakikadaki problemlerinde sen de bana güvenebilirsin. Bir tarafta İsa bu direkt Allah'ın adını kullanıyor burada. Ama sonra ikinci olarak öyle bir laf yapıyor. Ölmüş ve dirilmiş olan. Dur azıcık. Sonsuz bir kişi ölebilir mi? Mümkün değil. Demek İsa hem Allah'ım diyor hem insanım diyor. Benim insan tarafım öldü ve dirildi. Madem ben öldüm ve dirildim sen de dirileceksin. Benim dirilişim senin dirileceğin için garantidir. Sonsuz bir umudumuz var. Boşuna Paskalya günü kutlamıyoruz. Boşuna her pazar günü kutlamıyoruz, asarlı günü değil. Neden? Çünkü İsa Mesih bir pazar günü dirildi. Her bir toplantımız, pazar gündeki toplantımız bizi bu kocaman hakikati andırıyor. Ve İsa da ilk lafta bu baskı görmüş, zorluklar içinde olan bu İzmir Kilisesi'ne hatırlattırıyor. Hatırlattırıyor ki, sıkılma, ben senin çekilerini biliyorum. Ben de senin kadar çektim, hatta daha fazlasını. Ve dirildim. Sonu bu olmayacak. Ne de başına gelse benden örnek al. Ve devam ediyor. İkinci parça geçiyoruz. Övgüye. Açıklama 2.8. Ben senin işlerini biliyorum. Senin çekirlerini ve fukaralarını da biliyorum. Ki aslında zenginsin. Var kişiler kendilerine Yahudi diyorlar. Ama Yahudi değildiler. Şeytanın duahanesindendirler. Ben biliyorum onlar ne biçim iftiralar atıyorlar. Bunlara bakacağız. Şimdi burada İzmir topluluğunun halini anlatıyor. İlk önce anlayalım bu topluluk nasıl meydana geldi ve nasıl bir topluluk idi. Tam olarak okumuyoruz Apostolların İşleri kitabında nasıl İzmir toplantısı kuruldu. Ama Apostolların İşleri 19. bölümde o da yazıyor. Efes toplantısını kurulduktan sonra Paulus 2 sene orada kaldı ve yazıyor ki bütün Asya sancağı Allah'ın sözünü işitti. Ve o zaman kilise kuruldu İzmir'de de. Ve şimdi bayağı sene geçti. Apostolların İşleri'nin zamanından Yuhanna'ya kadar en azından 58 sene belki 60 sene geçti. İlk önce büyük bir heyecanla başlatan bir topluluk şimdi çok çeki içindeydi. Çünkü ne oldu? 70 senesinde Yeruşalim'de tapınak Romalılar yıktı onu, Yahudilere bütün dünyaya yaydılar ve ondan sonra Yahudilerin ve Hristiyanların arasındaki düşmanlık gittikçe artmaya başladı. Önce Roma devleti Hristiyanları Yahudiliğin bir parçası olarak kabul ederdiler ve Yahudilerin birçok hakları vardı. Ama ne zaman Yahudiler dediler ki bunlar artık Mesih'e, İsa'ya inanıyorlar, Mesih'imiş, bunlar bizden değil, dışladılar imanlıları. Ondan sonra bu çekiler çok çoğalmaya başladı. Ve ne diyor İsa? Çekilerini ve fukaralığını biliyorum. Görüyoruz o topluluğun durumu. Çok büyük baskılar altındaydı. Biz bunu tam olarak düşünemiyoruz. O kadar rahatız Bulgaristan'da, Avrupa'da. O kadar rahatlık var. Çok kendi binamız var. Ve devlet biraz bizi uğraştırmaya başladı mı? Kuduruyoruz, kızıyoruz. Bizim haklarımız. O zamanki kardeşler İzmir'de çok fakir ettiler. Ve çok büyük baskı altındaydı. Ve bunlar birbirlerine bağlıydı. İmanlı oldukları için baskı görüp de fukara oldular. Anladınız mı? Baskı değildi böyle obstu bir ekonomik krize ya da tembellik. Birçok defa niye başımıza fukaralık geliyor? Çok defa tembellikten için ya da akılsızlıktan geliyor kafamıza, değil mi? İzmir'deki kardeşlerin bu krizası diyelim öyle değildi. Yani İsa'ya iman ettikleri için baskı gördüler ve onun için fakir kaldılar. Diyelim bir ustasın, bir usta olarak İsa'ya iman ettin mi kimse seni tutmazdı. Yok olmaz, o imanlı, o mesihçi, o ateist derdiler. Putlara kurban sunmuyorsun, ateistsin. Onu tutmam, kesinlikle. Ve ben de komşum diye, sen usta mı arıyorsun, onu tutma. O onlardandır ve o yüzden usta olarak işsiz kaldı. Ya da bir küçük bir firman var, bir satış yapıyorsun. Bütün müşteriler kaçıyor senden. Neden? Çünkü sen mesihçisin diye. Fakirlik o yüzden onların başına geldi. Ama şimdi İsa bir laf yapıyor, o beni bitiriyor. Fukaralığını biliyorum diyor. Ondan çekiyorsun ve şimdi bir skobe, bir parantez açıyor. Ama aslında zenginsin. Ama aslında zenginsin. Bu beni bitiriyor. Ya İsa sen ne konuşuyorsun? Benim gündelik ekmeğim yok. O sigorafkalarımı ödeyemedim. Hastaneye düştüm. Çocuğuma pabuç alamıyorum, mektebi yollamıyorum, bilmem ne. Ama aslında zenginmişim. Ne biçim teselli bu? Ha? Sen ondan teselli alıyor musun? Sen başına ateş varken sen diyebilir misin? Ben aslında zenginim. Ve İsa bunu İzmir'deki kardeşlere söylüyor. Aslında zenginsiniz. Bu sözü biraz karıştırdım, araştırdım. Nasıl bunu diyebilir? Gerçek zenginlik nedir? Daha onun peşine gidelim. Ve İsa diyor ki, fukaralığın içinde hatırla asıl zenginliğin nedir? 2. Korintiler 8:9. Çünkü Rabbimiz İsa Mesih'in merhametini biliyorsunuz. O zengin idi. Ama bizim için fukara oldu. Öyle ki onun fukaralığı ile insanlar zenginleştirilsinler. Nasıl? İsa zengin idi ama fukara oldu. ki fukara insanlar zengin olsunlar, öyle mi? Nasıl? Efesler 3:8. Ben bütün kutsalların en önemsizinden de aşağıyım. Gene de bana bu merhamet verildi milletlere, Mesih'in zenginliklerini bildireyim ki onlara aklımız ermiyor. Pavlus diyor, benim vazifem gidip insanlara bildireyim Mesih'te ne kadar zenginlik var. Ve şimdi bugünlerde maalesef televizyon açtığınızda, internete baktığınızda %90 diyelim pastorlar, büyük vaizler bunu öyle çeviriyorlar ki gerçekten imana geldi Rab sana para verecek. İmana geldi gerçekten zengin olasın. Bu zenginliği bu konu birebir öyle anlıyorlar. Acaba Pavlus öyle mi yaptı? Demek Pavlus diyor ki ben insanlara anlatıyorum ne kadar zenginmişler İsa'da. Pavlus gidip her bir kasabada öyle mi yaptı? Korint'e gitti, Atina'ya gitti, Selanik'e gitti, Efes'e gitti. Her yerde dedi ki gelin İsa'ya çok para var, öyle mi? Zengin olacağınız sanmıyorum. Her gittiği yerde Pavlus dışlandı, aşağılandı, çeki gördü. Evet, imanın gerçek zenginliği nerede? Onun peşine gidelim. Ve onu anlayalım. Nasıl İsa diyebilir ki İzmir Kilisesi'nde aslında zenginsin? Onu biraz düşünelim. Değil mi? Var bir oyun böyle, Monopoly. Gördünüz mü? Kızanlar oynuyor bunu, büyükler de oynuyor bazen. Ve kapital veriliyor sana ve ondan sonra başlıyorsun bu kapitali çoğalmaya, iflas oluyorsun. Ve bu oyunu oynamak için böyle kağıt paraları var, oyuncak paraları var. Ve ufak kızanlara ver bunu, sana baştan herkese 10 bin dolar, çok büyük para. Kızanlar buna gelip, çok zenginim diyorlar. Bu oyuncak paralarına çok kıymet biçiyorlar. Sanki gerçek paraymış gibi. Ama insan büyüdükten sonra anlıyor, bu paraları alıp da dükkana gittiğin zaman bir şey alamazsın onunla. Geçerli değil. Bu sadece bu oyun da geçerli. Ve şimdi İsa diyor ki, var böyle oyuncak paraları, ki bu sadece yeryüzünde geçerli. Ve var gerçek paralar, bunlar sonsuzlukta geçerli. Asıl da zenginsin diyor. Nasıl? İmanlının asıl zenginliği nerede? Ve burada birkaç cevap veriyoruz. Çok ayet var. Efesler 1:7'de diyor ki, onda hani onun kanı ile kurtuluş buluyoruz. Günahımıza af buluyoruz. Evet, onun merhameti o kadar zengin ki. Zenginlik neymiş? Merhamet. Birincisi bu. Gerçek bir Mesih imanlısı biliyor ki benim günahlarım af edildi. Niçin? Çok güzelsin diye, çok sevabın var diye. Hayır, Rabbin merhametine dayanarak. Ve o yüzden bu merhamet, Allah'ın merhameti, bizi affetmesi, bizi merhamet göstermesi çok büyük bir zenginlikti. Başkalarda bu yok. Onlar yeryüzünde belki çok paraları var ama Allah'ın katında merhamet bulamayacaklar. Yazıyor, devam ediyoruz. Bizi onunla beraber diriltirdi ve onunla beraber Mesih İsa'da göklerde oturttu. Daha dakikada yazıyor Paulus, biz sanki gökte yaşıyoruz. İstediği Mesih İsa'da bize tatlılığını göstersin ve onunla gelecek zamandaki belli etsin merhametten yana ne kadar da zengindir. İkinci defa diyor, merhamet zenginliktir. İkinci bir şey, gerçek imanın gerçek zenginliği nerede? Anlayış ve bilgi. 1. Korintliler 1:5 şöyle yazıyor. Öyle ki her meselede onda zengin oldunuz. Zengin oldunuz diyor, değil olacaksınız, oldunuz. Nasıl? Hani sözlerde ve anlayıştan yana zengin oldunuz. Kim diyebilir ki ben Allah'ı tanıyorum? Kim diyebilir ki ben Allah'ın düşüncelerini anladım bir parça? Kim diyebilir ki Allah'ın istediğini tam olarak biliyorum? Bu anlayış gerçek bir imanlı da vardır. Ve o ana zenginlik oluyor. Kolosser 2:2 yazıyor ki, öyle ki yüreklerinde kuvvetlensinler. Hani sevgide birleşsinler. Anlayışta tam emin olmak büyük bir zenginliktir. Gene diyor, anlayışta tam emin olmak bir zenginliktir. Sen bütün hayat biriktiriyorsun para, harcıyorsun para. Bu tekerlek hep dönüyor. Ve en sonunda mezarın karşında, yani ölüm yatağında anlıyorsun ki hepsi boşuydu. Çünkü ben nereye gittiğimi bilmiyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Bana ne olacak? Büyük bir pitanka, büyük bir soru işareti, büyük bir karanlık. Ama biz imanlılar öyle değiliz. Anlayışta tam emin olmak büyük bir zenginliktir yazıyor. Bakın, bu zenginlik imanlı da var. Ve her bir dünya zenginliğinden daha üstündür. Üçüncü bir şey, iman ve ruhsal kuvvet. Yakup 2:5'te şöyle yazıyor. Sesleyin benim sevgili kardeşlerim. Allah bu dünyanın fukaralarını seçmedi mi? İmanda zengin olsunlar ve krallığın mirasçıları olsunlar. ve Allah o krallığı kendisini seven kişilere söz verdi. Üçüncü zenginlik imanın imanıdır. Ne demek bu iman? Demek imanla yaşamak demek ki hani görmüyorsun da gene yapıyorsun. Bilmiyorsun nasıl olacak ve gene yapıyorsun. Tamam, bir adım atıyorsun sanki boşluğa. Emin değilsin yani altında seni taşıyacak mı, ama gene yapıyorsun. İman bu demektir. Ve gerçek imanlının hayatı öyle geçiyor. Yani normal bir insanın yaptığı ters. Değil mi? Önce para hesaplıyor ve ona göre diyor ki bu kadar paraya göre bu kadar iş yapabilirim. Öyle değil mi? Bir imanlı ters düşünüyor. Rab görüyorsun bu iş yapmak lazım. Ve şimdi gereken para da bir başka şeyler vereceksin bana. Ters. Görüyor musun? İman budur. İman da zengin olsunlar. İmanlının zenginliği imandır. Bunu hiç düşündün mü? Öyle yaşamak bu yaşam stili. Evet. Ve gene Efesler 3.16 diyor ki onun şanı o kadar zengin ki o sizi versin. Onun ruhu ile içten kudretle kuvvetlenesiniz. Öyle bir yaşam stili. Değil insanlar gibi, değil imansız komşular ve akrabalar gibi. Ama sen görmeyeni görüp de öyle yaşıyorsun, öyle davranıyorsun. Bu iman gücü diyor, içten kudretle dolmak. İşte bu zenginliktir. Dördüncü bir zenginliğimiz nedir? Filipiler 4.19'da görüyoruz. Dördüncü zenginliğimiz iyi çobandır. Benim Allah'ım da her ihtiyacınızı Mesih İsa'daki zengin şanlılığına göre karşılayacak. Ne diyor? Ve diyor ki Pavlus biliyordu kendi hayatımda çok çektim diyor. Ve ben fukaradaydım yani parada geçti elimi. İki tarafta biliyorum nasıl yaşam var. İki türlü de yaşamaya razıyım. Tanıdım, tattım. Ama varsa da yoksa da ben değişmem diyor. Çünkü biliyorum her ihtiyacımı Rab karşılıyor. Değil bir insan. Değil senin gücün, değil senin aklın. Rab karşılıyor. Büyük bir şey. Gerçek bir imanlı anlıyor ki bana bakan biri var. Bana iyi bir çoban bakıyor. Onun için biz kendi paramızın peşinde koşmak zorunda değiliz. Kendi bu yeryüzündeki zenginliğin peşinde koşmak değiliz. Çünkü bizi bakan iyi bir çoban var. Dünyada imansızlardan kim diyebilir bunu? Bizim diyor gökte iyi bir çobanımız var. Ve beşinci zenginlik o bizi şaşırtacak. Bir imanlının beşinci zenginliği onun iyi işleridir. 1. Timoteus 6.18 diyor ki iyilik yapsınlar, iyi işlerden yana zengin olsunlar. Açık elen versinler, paylaşmaya hazır olsunlar. A bakalım. İmanlının beşinci ve praktikaya bakarsayız değil mi? 1, 2, 3, 4'ü anladın mı sen ne yapacaksın? Sen o zaman sıkı olmayacaksın. Sen paylaşmayı seven bir kişi olacaksın. Ve iyi işlerden yana zengin olmak. Sen ne zaman son olarak bir iyi iş yaptın? Ne zaman son olarak sen bir iyi iş yaptın? Hani öyle bir iş, hani dişini birine verdin de çevirsin sana. Ama iyi iş yaptın gerçekten böylesine. Hı? Evet, demek dönüyoruz. İzmir'deki topluluk o kadar büyük çekiler içinde, o kadar zorluklar içinde, o kadar baskılar içinde, edvam diyelim ancak toplantıda devam ediyordular. Az kişiydiler. Değil de Efes gibi kocaman binaları olsun. Değil Efes gibi şudur budur budur değişik hizmetleri olsun. Onlar az bir grup insanıydı. Ve gene de Rab'bin adına dayandılar. Ve büyük bir kontrast var. Yedinci kilise Laodikya. Bugünkü Denizli tarafında, Pamukkale tarafında. Belki 200 kilometre uzak. Oradaki durumu tam ters. Orada İsa o topluğa diyor ki çok zengin olduğunu sanıyorsun ha? Hiçbir ihtiyacım yok diyorsun. Allah her şeyimi karşıladı öyle mi diyorsun? Ama aslında çok fukarasın. İzmir diyor hiçbir şeyin yok ama çok zenginsin. Laodikya diyor ki kendini çok büyük bir şey sanıyorsun ama aslında çok fukarasın. Tam tersi. Evet. Ve o zaman İsa Laodikya'daki topluluğa şöyle diyor. Madem öyle ben sana yol göstereyim. Bu sanki bir tüccar başka bir tüccara konuşuyor. Çünkü onlar değil mi? Hepsi zengin tüccarlarıydı. Zengin esnaflarıydı Laodikya'da. Ve İsa onların nivosuna, onların seviyesine inip kendini tüccar yapıyor. Tüccarlara tüccar oluyor. Ve diyor ki bak bu yolda çok para var. Bu yolda çok kazanç var. İsa onlara akıl veriyor. Açıklama 3.17. Madem öyle ben sana yol göstereyim. Benden altın satın al. Hani ateşten geçmiş bir altın. Öyle ki asıl zengin olasın. Ne demek istiyor? Sanki onlarda altın yok muydu? Ateşten geçmiş bir altın al. İşte bu ateşi İzmir'dekiler yaşıyor. bu ateşi baskı gören, sıkıntı ve çeki içinde olan imanlıları kastediyor. Ancak oradan geçerek gerçek altın alıyorsun. Sen de altın var ama bunlar hepsinde pislikler var. O benim gözümde 24 ayar değil, 24 karat değil. Bana 24 ayar altın lazım. O elde etmek için ancak ateş lazım. İşte bu Rab için değerli bir şey. Değil sadece imanda sevinmek, değil sadece ilahi söylemek, dua etmek. Ama senin imanın denenmiş bir iman mıdır? Özellikle bizim Bulgaristan'da bunu çok işitiyorum. Ah eskide ne kadar büyük sevgi vardı. Kardeşim diyorum, o zaman sevgi yoktu, o zaman heyecan vardı. O zaman sevinç vardı ama denenmiş bir iman değildi. Herkes fukaraydı. Hiçbir yerde para ve mal yoktu. Bulgaristan dışına çıkmak yoktu, mümkün değildi. Mecbur kaldım burada. Ama şimdi her şey var. Dükkanlar dolu. Kreditler o kadar kolay. Sınırlar açık, her yere gidebilirsin. Ha bakalım, senin imanın deneniyor da kadar. Acaba bu ateşten geçebilir misin? Rahatlıkla denenmek var, bir de baskıyla denenmek var. İzmir'deki kardeşler baskı içinde yaşarken büyük bir denemeden geçti ve Rab denemek istiyor. Acaba senin imanın kaç ayar? Acaba senin imanın ne kadar? Ancak o ateşten geçtikten sonra diyebilirsin, ben gerçek imanlıyım. Ve bu baskı nereden geliyordu? İsa diyor, var bir takım kişiler, kendini Yahudi diyorlar ama aslında Yahudi değil. Onlar şeytanın, duahanesi şeytanın sinagogundandır. Büyük bir laf, ağır bir laf, öyle değil mi? Ve bugünlerde böyle bir şey yayarsan hemen başın belaya geliyor. Niçin? Bugünlerde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, Nazi'nin, Hitler'in baskısından sonra, Yahudilerin yani milyonlarca ölümünden sonra artık öyle bir duygu var, Yahudiler her zaman kurban, her zaman onlar zavallı, her zaman onlar baskı görmüş. Ama ilk yüzyılda tam tersiydi. Yahudiler baskı yapardılar. Ve sonra bazı örnekleri göreceğiz bununla. Dediğim gibi, Yahudiler dediler ki, bunlar Yahudi değil artık. Roma İmparatorluğu Hristiyanları Yahudi saymadılar ve onların hakları da yok ve büyük baskı var. Devam ediyoruz. Azalama yok. İsa İzmir topluluğu hiç azalamıyor ama gene de bir nasihat veriyor, bir akıl veriyor. 2.9. Tezlerde çekilerin olacak ama sen onlardan hiç korkma. Tezlerde çekilerin, acıların olacak ama sen hiç korkma onlardan. Mesihçiler lazım gelecek baskılara hazır olsunlar. Biz hazır mıyız acaba? Dakikada bir şey görmüyoruz. Çok rahat. Bir fırtına gelince radyoda hava durumu haber veriyorlar. Sen de fırtına durduramazsın. Mümkün değil. Ama sana yapılacak efekt azaltırabilirsin. Haber alınca insanlar lazımsa başka yere gidiyorlar. Lazımsa yani yemek ve su depoluyorlar. Bu fırtına geçene kadar. Kilise de lazım hazır olsun. Kilise lazım baskıya hazır olsun. Biliyorsunuz aramıza bir misafir geldi Rusya'dan. Sergey adında bir kardeş. Çelyabinsk kasabası. 2 sene önce o bizi geldi misafir olarak değil mi? Ve o zaman çarşıda gezerken muhabbet yaptım onunla. Ve o zaman bir haber geldi tam o gün. Rus prezidenti Putin büyük bir baskı zamanı başladı şeye karşı, evangelist kiliselere karşı. Yani herkes eskisi gibi lazım kayıt olsun, registre olsun. Yani çok sınırlandırma getirecek. Ve onunla konuşurken bunu andırdım. Şimdi sordum, sen ne diyeceksin bu konuya? Putin bu baskı hazırlıyor size. Sizin kilise bu nasıl etkileyecek? Rusya'daki kardeşleri nasıl etkileyecek? Ve onun cevabı beni çok düşündürdü. Ne dedi? Baskı gelecek diye. Yok bir şey diyor. Gelsin, yapsın, etsin, yasaklasın bizi. Rusya'daki kiliselerimiz bunca sene kaçak olarak yaşadı. Biz alışıkız, biz hazırız. Evet. Ama biz Bulgaristan'da unuttuk sanki. Hazır değiliz. Bu baskı küçük olabilir, büyük olabilir ama mutlaka gelecek. Yok yeryüzünde bir ciddi imanlı baskı görmesin. Ve İzmir'dekileri devam ediyor. Bak, şeytan sizden kimi kişilere tezlerde mahpusa attıracak. Öyle ki denenseniz, senin çekin 10 gün sürecek. Bu baskı zamanı ne olacak diyor, mahpusa attıracak. Ama diyor 10 gün çekeceksin. Nasıl? 10 gün. Sen bunu harfiyen bukvalno alırsan 10 gün mahpus cezası benim için ceza değil, benim için tatildir. 10 gün mahpus çok iyi. Dinlenesine azıcık besliyorlar seni. Bu 10 gün nasıl bir şey bu? Elbette bunun başka anlamı var. Elbette bu sembolik bir anlam var burada. 10 gün bizi andırıyor Daniel kitabı. Birinci bölümde hatırlıyorsunuz Daniel plus 3 arkadaşı Yeruşalim'den Babil'e götürüyorlar. Ve o da kralın sarayında büyütecekler onları, eğitecekler onları. Ve bunun bir parçası diyor ki siz kralın yemeklerini yiyeceksiniz. Yani en güzel, en besleyici, en vitaminli. Ama tabii ki bunların hepsi, bu etler hepsi kurbanlara sunulmuştu. Ve tabii ki gerçek bir Yahudi için, gerçek bir imanlı için bu yasaktı. Ne yapsın şimdi? Daniel ve üç arkadaşı, arkadaşa bakan bir saray görevlisi var. Ve o mecburdu, o sorumluydu, onları iyi beslesin. Dedi ki, biz bunu yemeyeceğiz dediler. Ve adam panike düştü. Ne ya? Siz bunu yemediniz mi zayıflayacaksınız. Dışarıdan belli olacak ve kral beni sorumlu tutacak. Atacak beni mahpusa, belki öldürecek. O zaman Daniel şöyle cevap verdi. Daniel saray görevlileri yöneticisinin Hananya, Mişael, Azarya ve kendisinin başına koyduğu gözeticiye gidip şöyle dedi. Lütfen kullarınıza 10 gün müsaade tanın. Bu 10 gün içinde bize yemek için sebze, içmek için de su verirsin. Sonra yüzlerimizi kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin yüzleriyle kıyaslayın, karşılaştırın ve kullarınıza gördüğünüze göre davranın. Daniel diyor ki 10 gün bir deneme yap, bir eksperiment yap. 10 gün bize böyle katı, kuvvetli yemek verme, sadece sebze ve su. Bu şimdi yani vegetarian yaşam için bir reklama değil. Hayır, tam tersi. Sen sebze ve su yediğin ve içtiğin zaman zayıflarsın. O zamanki anlayış buydu. Tamam, ve gerçekten de öyle. Zayıflarsın, kuvvetsiz kalarsın. Ama Rabbim mucize yaptı burada. Bu 10 gün içinde sadece bunu yediler ve öbür gençlerden daha iyi göründüler. Ondan sonra, 10. günden sonra genç kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin hepsinden daha sağlıklı, daha iyi beslenmiş görünüyordu. 10 gün demek kısa bir deneme zamanı için konuşuyor. İzmir Kilisesi'ne Rab diyor ki 10 gün çekin olacak. Kısa bir zaman deneyeceksin, mahpusa atılacaksın. Kimin kulağı varsa seslesin ruh topluluklara ne diyor. Kim yenerse ikinci ölüm ona asla dokunmayacak. İkinci ölüm asla ona dokunmayacak. Ona sonra gene bakacağız. Sen ölüm derecesine kadar sadıkan ol. O zaman sana yaşam tacını vereceğim diyor. Bu söz İzmir topluluğuna bir vaat, bir söz. Ölüm derecesine kadar sadıkan kal. Yani ne demek? Değil sadece bütün zaman meselesi değil yani şimdiden ölüme kadar. Ama diyor eğer lazımsa imanını ölümle tasdikleyeceksin. Ölümle diyeceksin ben imanlıyım. Ölmeye hazır olacağım. Büyük bir şey değil mi? Biz ufak bir baskıya dayanamıyoruz. Polis gelecek derken haftaya kimse gelmeyecek böyle. Eminim. Ne kaldı? Ölüm. Tabii ki herkes bunun için çağrılmıyor. Bu özel bir şey. Buna şehit olmak diyoruz. Değil Müslümanların şehitleri gibi. Onlar savaşta öldürerek şehit oluyorlar. Ama Mesih imanlıları öldürmeden şehit oluyorlar. Ve gerçekten diyor ki kim ölürse Rab için yeryüzünde en büyük fiyatı öderse ona bile yaşam tacı var. Yaşam tacını vereceğim. Bu nedir? Yaşam tacı bu ayrı bir ödül değil ama taç yaşamdır. Anlıyor musunuz? Tacın kendisi sonsuz yaşamdır. Yaşam tacı bu demek. Sana sonsuz yaşamı vereceğim. Yarışı bitirdin. O zaman biz bugün taç daha fazla düğün için düşünüyoruz. Ama o zaman taç yarış için konuşuluyordu. Madalya gibi. Altın, gümüş ve bronz yoktu. Sadece bir tane vardı. Ve en fazla yani kazanan, en çok kazanan, en birinci yetişen ona bu çelenk verildi, bu taç verildi. Demek ki sen yarışı bitirirsen sonuna kadar. Ama bu ne demek oluyor? Buna bakacağız sonra. Bu sözler gerçekleşti Yuhanna'dan birkaç yıl sonra. İlk baskı zaman o zaman başladı ve gittikçe çoğaldı, gittikçe hızlandı. Ve tam İzmir'den Polikarp adında kilise tarihinde büyük bir adam var Polikarp. Bu 69 senesinden 155 senesine kadar yaşadı. Demek ki bu kardeş, Polikarp kardeş, Yuhanna bu açıklama, bu vahiy mektubunu yazarken belki 24 yaşındaydı aşağı yukarı. Ve 24 yaşındayken İzmir'de bu mektubu aldı. Ve bütün hayat onun kafasında elbette bu sözde İsa Mesih bana direkt mi konuştu? Sen düşün İsa Mesih bugün aramıza gelip sana, bize direkt konuşursa nasıl bir efekt bırakacak? Bunu sözleri unutacağım mı? Sanmıyorum. Demek bu Polikarp kardeş 25 yaşından 86 yaşına kadar İzmir'de yaşadı ve İzmir'deki topluluğun önderiydi. Ve Yuhanna'nın öğrencisiydi. Yuhanna'nın altında okudu, öğrendi. Sanki Yuhanna'nın işine devam etti. Polikarp artık 86 yaşına gelir. Ondan sonra şehit oldu. Ve şimdi bu biraz daha uzun okumak istiyorum. Bu nasıl oldu? Nasıl bu kardeş hayatını verdi ve böylelikle Yuhanna'nın sözlerini yerine getirdi? Polikarp artık 86 yaşına gelir. Hristiyanlar çok geçmeden asi ve ateist diye yargılanır ve ölüme mahkum olur. Polikarp da 23 Şubat yani Fevral 155 tarihinde İzmir Akropolu üzerinde Roma Stadyumunda şehit ediliyor. Ayrıntılı bilgi İzmirli Hristiyanlar tarafından Frigya'daki Filomelio Kilisesi'ne gönderilen sarsıcı bir mektupla bize ulaşıyor. Demek bundan sonraki sözler tam o zaman 155 senesinde yazılmış bir mektup. İzmir'deki kardeşler başka bir kilisesinin kardeşlerine mektup yolluyorlar ve bu Polikarp'ın ölümünü anlattırıyor. Tane tane nasıl olmuş ve bazı sözler bunu okuyoruz. Polikarp için konuşuyorlar. Onu yakalamak istediklerini duyunca hiç etkilenmedi Polikarp. Hatta aynı şehirde kalmak bile istedi. Ama çoğunluk onu uzaklaşmaya ikna etti. Bunun için şehirden uzakta olmayan küçük bir eve arkadaşları ile birlikte çekildi. Adeti olduğu gibi gece ve gündüz bütün insanlar ve dünyadaki bütün kiliseler için dua ediyordu. Yakalanmasından 3 gün önce dua ederken bir rüya gördü. Odasını alevler içinde gördü. Arkadaşlarına dönüp kehanette bulundu. Canlı olarak yakılacağım. Rab ona ölmeden 3 gün önce bildirdi. Onu yakalamak üzereyken başka bir yere taşındı. O gider gitmez askerler onu yakalamak için varmıştı. Yani birinci eve. Onu bulamayınca iki genci esir olarak ele geçirdiler. Aralarından biri işkencelere dayanamayıp konuştu. İki genç imanlıya işkence yaptılar. Biri sustu, öbürü dayanamadı. Konuştu, Polikarp'ın nerede olduğunu anlattı. O andan itibaren Polikarp artık saklanamıyordu. Çünkü kendi evinden olan kişiler onu ele vermişlerdi. Yüzbaşı onu stadyuma getirmek için acele ediyordu. Polikarp'ın kaderi orada Mesih'in acılarını paylaşmak idi. Bir cuma günü akşam yemeği saatinde genç köleye götürdüler. Askerler her zamanki gibi silahlı olarak bir haydutu kovalıyormuş gibi yola koyuldular. Vardıklarında karanlık çökmüştü ve Polikarp'ı yakındaki katta yatarken buldular. Oradan da kaçıp başka bir yere saklanabilirdi ama istemedi. Şöyle dedi, Tanrı'nın istediği olsun. Polikarp vardıklarını duymuştu. Aşağı inip onlarla konuşmaya başladı. Yaşı ve sakinliği ile herkesin hayranlığını uyandırdı. O yaşta birini tutuklamak için o kadar çok uğraşıldığına, emek sarf edildiğine şaşıyorlardı. Polikarp hemen onlara diledikleri kadar yiyecek ve içecek ikram etti. Şimdi biliyor musunuz? Askerlere yemek veriyor. Onlardan sadece rahatça dua edebilmesi için bir saat istedi. Kabul ettiler. Ayakta dua etti. Allah'ın lütfu ile doluydu. Böylece iki saat dua etti. Onu duyanlar şaşkınlık içindeydiler. Çünkü böyle hürmete layık bir ihtiyarı yakalamaktan üzgündüler. Polikarp onunla beraber yaşamış olanlar, büyükler ve küçükler, meşhur veya halktan olan insanlar ve bütün dünyaya yayılmış kilise için dua ettikten sonra yola çıkma zamanı geldi. Stadyuma gidiyorlar. Onu bir eşek üzerine oturttular ve şehre götürdüler. O gün cumartesi günüydü. Yani Şabat günü. Yahudilerin çalışması yasaktı. Askerlerin başı ve onun babası Nisetos onu karşılamaya geldiler. Onu arabalarına aldılar ve aralarında oturttular. Onu ikma etmeye çalışıyorlardı. Dediler, Sezar Rab'dir deyip ona günlük ikram etmekte ne kötülük var? Bakıyor onu caydırma. Söyle, Sezar Rab'dir. İmparator Rab'dir. Küçük bir laf. Azıcık bir damla şarap dök yere kurtulursun. Böyle yaparsan senin hayatını kurtarabilirim. O ilk önce hiç sesini çıkarmadı. Sonra ısrar ettikleri için şöyle cevap verdi. Hayır, bana tavsiye ettiklerinizi yapmayacağım. Onu ikna edemeyeceklerini anlayınca bu sefer ona küfür etmeye başladılar. Onu arabadan şiddetle dışarı attılar o kadar ki ayağı bile yaralandı. Polikarp arkasına bakmadan stadyuma doğru yürümeye başladı. Orada o kadar çok gürültü vardı ki Hiç kimseye sesini duyulmazdı. Sonunda Polikarp'ı içeri aldılar. Onu yakalandığını duyulduktan sonra gürültü sağır edecek kadar fazlalaştı. Bütün stadyumda hepsi deli oluyor. Yani belki 50 bin kişi var orada. Herkes bağırıyordu, öldürün onu, öldürün Polikarp'ın hani karşısında. Polikarp'ı konsul vekilini götürdüler. Konsul onun Polikarp olup olmadığını sordu. O evet diye cevap verdi. Konsul vekili ona hayır demesini tavsiye etti. İnkar et Polikarp olduğunu kurtulursun. Hayırdır benim. Büyük yaşına saygı duy dedi ve adeti olduğu gibi buna benzer şeyler ekledi. Sezar'ın adına yemin et. Geriye dön. Ateistleri yuhla. Ateist derken Hristiyanları. O zaman Polikarp ciddi bir ifadeyle stadyumu dolduran putperestlere baktı. Onları eliyle işaret etti. Gözlerini gökyüzüne çevirdi ve içini çekerek şöyle dedi. Ateistleri yuh. Yani ne diyor? Tam çeviriyor. Biz aslında ateist değiliz. Siz ateistsiniz değil mi? Konsul vekili ısrar ediyordu. Yemin et ve seni serbest bırakacağım. Mesih'i inkar et. Polikarp şöyle cevap verdi. 86 senedir Mesih'e hizmet ediyorum. Ve bana hiçbir kötülüğü dokunmadı. Kralıma nasıl küfredebilirim? Konsul vekili yeniden ısrar etti. Sezar'ın adına yemin et. Polikarp şöyle cevap verdi. Dilediğin gibi yemin edeceğimi zannediyorsan yanılıyorsun. Ve benim kim olduğumu bilmezlikten geliyorsun. İşte dinle. Ben sana açıkça söylüyorum. Ben Hristiyanım. Konsul vekili yeniden başladı. Hayvanlarım var. Eğer fikir değiştirmezsen onlara yem olursun. Polikarp cevap verdi. Haydi çağır onları. Çünkü bizler iyiden kötüye gitmek için fikir değiştirmeyiz. Ama kötüden iyiye geçmek işte bu güzeldir. Konsul vekili kızarak dedi ki madem hayvanlarımı küçümsüyorsun fikir değiştirmezsen seni ateşten yakarım. Polikarp cevap verdi. Sen beni bir an yakan sonra sönen ateşten korkutuyorsun. Ama kötüleri bekleyen sonsuz acıları ve yargılamanın ateşini bilmiyorsun. O halde geç kalma, istediğine karar ver. Bunlar Polikarp'ın verdiği cevapların birkaç tanesiydi. Polikarp'ın yüzü güzellikten parlıyordu ve kuvvet, mutluluk doluydu. Soruşturma onu ne sıkmış ne de üzmüştü. Tersine konsül vekili sinirliydi. Kahramanca söylediği bu sözlerden sonra putperestler ve İzmir'e yerleşmiş Yahudiler kızgınlıkla bağırmaya başladılar. İşte Asya'nın öğreticisi, Hristiyanların babası, tanrılarımızı yıkan odur. O kadar kişiye tanrılarımıza kurban kesmemeye ve tapmamaya öğreten odur, kudurdular. Hep beraber karar verip şöyle bağırdılar. Polikarp canlı olarak yakılsın. Anında millet tahtalar ve odunlar toplamaya ve üst üste yığmaya başladılar. Yahudiler adetleri olduğu gibi hevesle çalışıyorlardı. Hani anlatıyor. Aslında cumartesi günü odun taşıma yani yasaktı. Ama bunu bile razı ettiler. Günah işlemeye yeter ki Polikarp ölsün. Evet. Polikarp soyundu. Kemerini çözdü. Ayakkabılarını da çıkarmaya çalıştı. Onu yakmak için gerekenleri derhal hazırladılar. Onu çivilemek üzereyken Polikarp şöyle dedi. Beni böyle bırakın. Bana alevleri dayanma gücü veren çivisiz de kımıldamadan da durmam için bana güç verecektir. O zaman onu çivilemediler, sadece bağladılar. Elleri sırtında zincirli, kurban edilmek üzere sürüden alınmış kaliteli, Tanrı için hazırlanmış güzel bir kurbana benziyordu. Polikarp gözlerini göğe kaldırarak dua etti. Amin deyip duasını bitirdikten sonra ateşi yaktılar. O zaman parlak bir alev yükseldi. Sonra devam ediyor. Biz Mesih'i ne terk edebiliriz ne de başkasına değiştirebiliriz. Bu artık bu kardeşlerin sözleri. Çünkü biz onu Tanrı'nın ruhsal oğlu, Tanrı'nın sözü olduğu için tapıyoruz. Biz de İsa keşke şehitlerin arkadaşları ve öğrencileri olabilsek. Devam ediyoruz. Kemikler içilmesi oluyor. İşte böylece biz de kıymetli taşlardan ve paha biçilmez altından daha değerli olan kemiklerini böylece toplayabildik ve doğru dürüst bir yere koyabildik. Zorlukla onun kemiklerini aldılar. İşte orada Allah'ın yardımı ile mümkün olduğu zamanlar, sevinçler ve mutlulukla Polikarp'ın ölüm yıl dönümlerinde toplanıyoruz ve diğer din şehitlerimizi de hatırlıyoruz. Yani Rab için ölenlerin günlerini tutardılar. Tamam, anırdılar her sene. Böylece kendimizi de ileride olabilecek zorluklara hazırlıyoruz diyor. Birinci yüzyılda bu imanlı hayatının bir parçasıydı. Sonra bunu putperestliğe çevirdiler. Yani şehitlerin ve başka sözde kutsal imanlıların yani kemiklerini dua edip tapınmaya başladılar. Bu ayrı. Ama daha bu derece gelmemişler. Bir de ki biz her sene onların ölümünü anıyoruz ki vakıtla bizim başımıza gelecek. Ve böylelikle kendi kendimizi hazırlıyoruz diyor. Kim yenerse diyor İsa Mesih. Kim yenerse ona yaşam tacını vereceğim. Yenmek ne demek? Mesih imanlıları nasıl bu baskıları yeniyorlar? Biz sanıyoruz yenmek demek zararsız çıkmak. Biz sanıyoruz hastalık var, rak var ve raktan kurtuldun mu yendin onu. Biz sanıyoruz bizi öldürmek isteyenler var ve son anda Rab bir kapı açıyor kurtuluyoruz ölümden, öyle yendik. Hayır, bu doğru değil. Yenmek aslında ne demek? Yenmek demek imanını korumak. İmanını korumak. Yani Rab'den vazgeçmemek, Rab'i inkar etmemek. Yenmek budur. Tamam mı? Ve bu bazen çok zor bir seçim duruma getiriyor bizi. Neyi kurtaracaksın? İmanını mı yoksa bedenini mi? İmanını mı yoksa bedenini mi? İsa burada İzmir'deki kardeşlerimize bu seçenekte yardım ediyor. Ve sanki Polikarp'ın sözlerini aklımıza getiriyor. Nasıl konuştu o hükmeti? Sen beni bir an yakan sonra sönen ateşten korkutuyorsun. Ama kötüleri bekleyen sonsuz acıları ve yargılamanın ateşini bilmiyor musun? De işte seçim bu. Neyi seçeceksin? Şimdiki ateş mi yoksa sonsuz ateş mi? Şimdiki ölüm mü yoksa sonsuz ölüm mü? Ve son olarak İsa şöyle diyor. Kimin kulağı varsa seslesin ruh topluluklara ne diyor? Kim yenerse ikinci ölüm ona asla dokunmayacak. İkinci ölüm. Bu nedir? Nasıl olabilir? Bir kişi öldüyse bir daha nasıl ölecek? Hani ölü? Hani yok olmuş? Kosmosta aslında hiçbir şey yok olmuyor. Hiçbir şey yok olmuyor. Sadece biçim değişiyor. Yok olmak diye bir şey yok. Aslında sadece çürümek ve başka bir biçime geçmek var. İnsan da ölünce yok olmuyor. Sadece biçim değişiyor. Ölüm yok olma değildir ama ayrım demektir. Bir daha soruyorum. Ölüm yok olmak demek değildir ama ayrım demektir. Yehova şahitler, Yehovistler bunu anlamıyorlar. Onların anlayışına göre yok olmak var. Öldü mü sonsuzluk yok. Ama İncil'de tabii ki öyle bir şey yok. Öyle başka yazıyor. Ruhun bedenden ayrılmasına birinci ölüm diyoruz. Ve ikinci ölüm dediğimiz nedir? Ruhun Allah'tan ayrılması. Ruhun Allah'tan uzaklaşmasıdır. Sonsuz ölüm, sonsuz ateş budur. Bu düşünce bugünkü insana saçmalık ve çok yabancı geliyor. Neden? Biz sanıyoruz insan aslında bir bedendir. Artı plus ayrıca bir ruhumuz var. Tamam mı? Aslında ben bir bedenim, bir de ayrıca bir ruhum var. Ama kutsal kitaptaki anlayış farklı, tam tersi. Aslında insan bir ruhtur ve ayrıca bir bedeni var. Anlaşıldı mı? Yani bakış farklı. Sanki bugünkü insan diyor, sen aslında bir bedensin. Senin özün, materyal mı bir şey, madde. Ama belki de bir ruhun var. Kutsal kitaptaki anlayış tam ters. Sen aslında bir ruhsun. Sen aslında bir cansın. Ve de şimdilik bir beden taşıyorsun. Ama bu beden yok olunca sen yok olmuyorsun. Evet, demek o ruhumuz bedeni çok kolay değiştirebilir. Bir ruba gibi. Açıklama 20:14 bu kitabın sonunda okuyoruz. Ölüm ve ölüler devleti ateş gölüne atıldılar. İşte ikinci ölüm budur. Bu ateş gölüdür. Açıkça yazıyor. Ve gene 21:8. Ama korkak olanlar, imansız olanlar, iğrenç olanlar, katillik yapanlar, zina edenler, büyücülükle uğraşanlar, putlara tapanlar ve bütün yalancılar, evet onların yeri ateş ve kükürtle yanan gölde olacak. İşte ikinci ölüm budur. Ve Rab İzmir'deki topluluğa bu kocaman sözü veriyor. Korkma. Asıl korkunç olan, aslında sonsuz olan, aslında gerçekten seni yok edebilen ölümden ben seni kurtarıyorum. Yeter ki o zamana kadar, erişene kadar sen sadıkan kal. Sen inkar etme, sen vazgeçme. Son olarak bütün bu okuduğumuz parçadan ne ders alabiliriz kendimiz için? Çünkü biz o durumda değiliz. Birincisi okuduğumuz gibi hazırlık. Dakikada değilsek belki bir gün olacak. Baskı görmezsek şimdi belki durumlar değişebilir çok çabuk. Bir anda. Ve biz lazım hazırlık yapalım kendimizi daha şimdiden. İkinci bir ders. Bir vakit Bulgaristan baskı altındaydı. Komünistler imanlı kardeşlerimizi baskı yapardılar. Bazılarını öldürürdüler. Yüzlerce öldürürdüler. uzun seneler süren bir baskı vardı. O zaman başka devletlerde Bulgaristan için dua eden çok kişi vardı. Bütün komünist devletleri için dua edenler çok vardı. Senelerce, 45 sene dua ettiler sizin için. Düşünebiliyor musunuz? Daha en sonunda 1991 komünizm yıkıldı ve bu baskı kalktı. Biz 45 sene dua ediyor muyuz? Şimdi baskı gören kardeşlerimiz için. Ara sıra aklımıza geliyor değil mi? Ya vardı öyle bir şey. O da savaş var. Suriye'de, Irak. İran mıydı, Irak mıydı? Neydi? Yeterince uğraşmıyoruz bari. Bilgi edinelim. Yeterince yani merakımız bile yok. Daha iyice öğrenelim durumları nedir. Demek ikinci ders bu. Yani acıyalım Dhaka'da baskı görenlere. Açıklama 2. ve 3. bölümde geçen 7 kiliseye bakarken şaşmaş kalıyorum. Hepsi aşağı yukarı benzer bir ortamda yaşıyorlardı. Ama onların durumları çok farklı. Biri kötü öğretişte, biri zina içinde, başkası uykuda, biri zenginliğin peşine gidiyor. Değişik değişik durumlar var. Ama hepsi sanki aynı halkın içinde yaşıyor. Nasıl olabilir bu? Ve ben şaşmaş kalıyorum. Nasıl olabilir? İzmir'deki kardeşler çok fukara iken sadece 200 kilometre uzakta olan Laodikya'daki kardeşler şaşırırlar paralarıyla ne yapsınlar. O kadar zengin ediler, şaştılar ne yapsınlar bu paralarıyla. Yani onların akıllarına gelmedi mi? Dur azıcık İzmir'dekilere yardım edelim. O da bakardılar nasıl daha güzel yaşasınlar, nasıl daha güzel saç model yapsınlar, nasıl daha güzel evleri süslesinler. Ama akıllarına gelmedi İzmir'deki kardeşlere, fukaralara yardım edelim. Onlar hiç mi vicdanları yoktu? De buna şaşmaş kalıyor. Bugün biz zorluk gören, baskı gören kardeşleri acımamız gerekiyor. Onlar için dua etmemiz gerekiyor. İzmir'deki kardeşlerin duydukları Rab bizi de söylüyor. Son durumuna kadar ölüm pahasına da olsa sadık kal, ben de sana yaşam tacını vereceğim. Rab sizinle olsun.